Adı Aylin.
Ayrım 8.
Şanzelize'de, Rue de Saint-Honoré'de ve Nehrin öte yanındaki Saint-Germain'de dolaşıp duran ince mi ince, şık mı şık, hoş mu hoş bir Parisyen. Paris Aylin'e, Aylin'e Paris'e çok yakışmıştı. Aylin'in Paris'e gittiği ilk günlerde iki kardeş sokaklarda başıboş dolaşıp durdular. Dünyanın en güzel şehrinde bir gün ormanda, bir gün nehir kenarında uzun uzun yürüyüşler yapıyor, resim ve heykel galerilerini, müzelerini geziyor, kahvelerde oturup kentin havasını kokluyor, dolu dolu yaşıyorlardı Paris'i. Annelerinin ölümünden sonra tembellikten başka içlerinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. Sanki hedefleri kaybolmuştu. Artık yol göstericileri yanında olmadığı için yaptıklarını takdir edecek, onları aferin diyecek biri de yoktu. Amaçsız kalmışlardı. Kendini ilk toparlayan Nilüfer oldu. Kardeşine bir istikamet çizmesi için ısrar etmeye başladı. Paris'te çok kapsamlı sanat kursları vardı. Hatta Fransızcasını biraz daha ilerletince Aylin ciddi bir üniversite tahsiline bile başlayabilirdi. Üniversiteye ancak tıp okumak için giderim dedi Aylin. Sen tıp tahsilini ne zannediyorsun Aylin? Çocuk oyuncağı değil bu. Annem gibi konuşup durma dedi Aylin. Tıp tahsilinin ne olduğunu ben de biliyorum herhalde. Acaba 22 yaşına geldin 6 sene okuyacaksın sonra da doktor olabilmek için bir o kadar zaman daha. Ne kadar süreceği umurumda bile değil. Ne dediğini bilmiyorsun sen. Ticaret okumak bile zor geldi sana. Nilüfer nankör olma. Geçen yılın şartlarını biliyorsun. O şartlar değişti şimdi. Bari bıraktığın yerden başla dedi Nilüfer. Ticareti sevmedim okuyamam. Ticareti sevmedin ama tıbbı seveceksin öyle mi? Tıp daha zor. Tıp daha zor olabilir ama ben onu istiyorum. Bir hayal bu dedi Nilüfer. Abuk subuk hayallerin peşinde zaman kaybedeceğine gir bir fakülteye sanat oku, tarih oku ne bileyim. 2-3 yıllık bir konu bul. Tıp ya da hiçbir şey dedi Aylin. Aylin annemiz öldü. Doktor olsan bile onu geri getiremezsin. Öldü o dedi Nilüfer. Üniversiteye girmediğim takdirde İstanbul'a mı dönmemi istiyorsun diye sordu Aylin. Hayır. Hayır, dilediğin kadar kal ama Tanrı'nın günü amaçsız gez gez, Lux Margot'ta kahve iç, süslen püslen La Kapıl'da yemek ye. Hayat mı bu Allah aşkına dedi Nilüfer. İlkbaharda teyzeleri Esma Nayman, Milletler Arası Kadınlar Konseyi yönetim kurulu üyesi olduğu için o yıl Paris'te yapılan kurul toplantısına katılmak üzere Paris'e geldi. Esma Hanım George Bay Oteli'nde kalıyordu. Bir akşamüstü yeğenlerini otele çaya davet etti. Kızlar süslenip püslenip gittiler. Lobide bir kenara oturup teyzelerini beklemeye başladılar. Otel kalabalıktı. Giren çıkanı seyrediyorlardı. Birden bir hareketlenme oldu. Şalvarlı, başları sarıklı iki Arap koşuşturdular, hazır ola geçtiler. Uzun paçalarını konçaları sırmalı kısa çizmelerin içine sokmuş, üstünde kenarları simleşlenmiş siyah bir kaftan, başında da fes olan orta boylu esmer bir adam, yanında büyük bir kalabalık otelin kapısından girdi ve eteklerini uçurarak hızlı hızlı kızların oturduğu tarafa doğru döndü. Tam önlerinden geçerken Aylin bir an göz göze geldi adamla. Kor gibi simsiyah gözleri delici bir bakışla bir an Aylin'in gözlerinde durdu. Sonra peşinde kaftanlı kalabalık yürüdü gitti. Bunlar da kimin nesi dedi Nilüfer. Bu garip kıyafetlerle Arabistanlı olmalılar. Birazdan indi odasından Esma Hanım. Birlikte çay salonuna yürüyüp bir masaya oturdular. Çaylarını pastalarını ısmarladılar. Sen kendine bir çeki düzen verebildin mi Aylin diye sordu teyzesi. Daha iyiyim teyze dedi Aylin. Ölenle ölünmüyor kızım. Acını içine gömüp kendine yeni bir yol seçmelisin. Leyla senin evlenmeni isterdi ama ortalıkta bir koca adayı görmediğine göre sen tahsiline devam et bence. Tıp okumak istiyorum. Bu yaştan sonra mı? Geç kaldın Aylin. Rahmetli annem tıp tahsili çekin kızı içindir derdi. Dedi Nilüfer. Ben de Aylin'in çekin kızı değil miydim zaten? İdin. Birkaç yıldan beri kuzusundan çıkmış kelebek gibisin. Pek hoşlaştın dedi teyzesi. Birden çay salonunda bir hareketlenme oldu. Biraz önce lobiden geçen tuhaf giysili adamlar bu kez de çay salonuna girip Aylin'lerin masasının tam karşısına oturdular. Ay deminkiler buraya da mı geldiler dedi Nilüfer. Kimler diye sordu Esma Hanım. Biz seni beklerken lobide rastladığımız Araplar. Teyzesinin arkan dönük göremiyorsun. Daha iyi dedi Esma Hanım. Hiç hoşlanmam Araplardan, görmesem de olur. Sohbetlerine devam ettiler. Biraz sonra Nilüfer o fesli adam devamlı bize bakıyor dedi. Aylin başını çevirip yana doğru baktı ve gözleri yine o kapkara delici bakışlarla buluştu. Bakar tabii. Arap işte kendi memleketinde peçe gerisindeki kadın suratlarını göremiyor ki. Ne yapsın zavallı dedi Esma Hanım. Nilüfer'in güzelliğine bakıyordur dedi Aylin. Kusura bakma ama bu Arap bana değil sana bakıyor dedi Nilüfer. Arap değil mi bana bile bakar dedi Esma Hanım. Aylin yine hafifçe çevirdi başını o tarafa doğru. Birazdan garson elinde çay servisiyle geldi yanlarına. Masanın üzerini doldurmaya başladı. Nilüfer garsona doğru eğilip sordu. Şu karşı masada oturan fistanlı beyleri tanıyor musunuz? Evet dedi garson. Bu otelin müşterileridir sık sık gelirler. Siyah kaftanlı olan Libya prenslerinden Şehben Tekkokuk Senussi'dir. Yanındakiler de mahiyeti. Aa bak prensmiş o adam dedi Aylin. Aman kızım Libya'da herkes prens. Libya kralının oğullarının sayısı herhalde 500'ü buluyordur. Sen o prensleri İngiltere'dekilerle karıştırma dedi Esma Hanım. Aylin çayını içtikten sonra tuvalete gitmek üzere kalktı. Lucy Clayton's da öğrendiği gibi başını dimdik tutup karnını içeri çekerek bir kuğu gibi süzle süzle yürüdü. Buna ne oluyor böyle kuzum dedi teyzesi. Manken yürüyüşü yapıyor dedi Nilüfer. Prens zannettiği Arap'a mı? Zahmetine değmez dedi Esma Hanım. Nilüfer sen artık bu kızın annesi sayılırsın. İsrar et de doğru dürüst bir fakülteye girsin. Fazla geç kalmadan. Elimden geleni yapıyorum teyze dedi Nilüfer. Ama annemin ölümü onu tahminlerin ötesinde sarstı. Bir buyduğum duymazlık geldi üstüne. Geçecek elbette zamanla. Zaman dediğin şey çok önemlidir. Farkına bile varmadan geçer. Bir bakarsın üniversite yaşın geçivermiş. Bir bakarsın evlenmek için geç kalmışsın. Çocuk yapma yaşını geride bırakıvermişsin. Biraz sustu. Bu sonuncusuydu. Bu sonuncusu sanaydı Nilüfer dedi. Biz çocuk istemiyoruz teyze. Neden kızım? Aziz bana çok düşkün. Çocuğumuz olursa ona olan ilgimin azalacağından korkuyor. Peki ya sen? Bir tarafın istemesiyle olmaz bu iş. Çocuğu ikimiz de istemeliyiz. Teyzesi tam ağzını açıyordu ki Nilüfer lafını ağzına tıktı. Nerede kaldı bu kız? Teyze bir şey söyleyeceğim. Aylin tuvalete kalkınca o Arap da peşinden gitti. Hemen koş git tuvalete bak kızım. Bu Arap milletinden korkarım ben. Her şeyi yapar onlar. Koş koş hadi. Niye söylemedin daha önce? Nilüfer tam kalkmıştı ki salonun kapısında Aylin gözüktü. Salona geldi yerine oturdu. Nerede kaldın dedi Nilüfer. Tuvaletteydim. Bu kadar uzun zaman kalınır mı tuvalette? Miden mi bozuldu? Makyaj yaptım dedi Aylin. O Arap peşinden mi geldi senin? Prens mi? Diye sordu Aylin. Prens olduğunu ne biliyorsun? Elin Arap'ın. Garsonun demesiyle prens olunur mu dedi Esma Hanım. Teyze çok şüphecisin. Biraz da ırkçısın sen dedi Aylin. Yahudileri ve Arapları sevmem. Evet ırkçıyım dedi Esma Hanım. Fransızları, İngilizleri ve İtalyanları seversin ama değil mi? Severim. Ne varsa Avrupa'da var. Medeniyetin, sanatın beşiği burasıdır dedi Esma Hanım. Biraz sonra hesap istedi garsondan. Hesabınız ödendi madam dedi garson. Çayın hesabı oda numarama yazılacak ama ben henüz imzalamadım ki fişini dedi Esma Hanım şaşkınlıkla. Çayınız ödendi madam. Kim ödedi? Prens Senussi. O da kim? Şu arka başa masada oturan bey. Ne münasebet? Ben o beyi tanımıyorum. Kabul etmiyorum. Siz hemen benim hesabımı getirin bana dedi Esma Hanım. Aylin hafifçe kızarmıştı. Teyze uzatma dedi yavaşça. Nasıl uzatmam? Kim oluyor o münasebetsiz Arap? Münasebetsiz Arap'ı görmek için arkasını döndü. Arka masa boşalmıştı. Teyze hadise çıkarma bir çay hesabı için dedi Aylin. O Arap'ı yakında tanıyacaksın. Ben o adamla evleneceğim. Prens ben tek kovuk Senussi'nin Aylin'e kur yapma yöntemi son derece etkileyiciydi. Nilüfer'le Aziz'in evi her gün baygın kokular saçan en nadide çiçeklerle dolup taşıyordu. Aileni siyah ve upuzun limuzini ile almaya geldiğinde sokaktaki evlerin pencerelerine insanlar üşüşüyordu. Aile birdenbire kendini bir peri masalının içinde bulmuştu. Nilüfer ne akıl vereceğini bilemiyordu. Bir otel lobisinde bir anlık bakışmanın bu boyutlara gelebilmesi inanılır gibi değildi. Bir anlık bakışmanın sonucunda tuvaletin önünde yapılan bir evlenme teklifi. Ne kadar aves olsa da gerçekleşti. Prens Aylin'in peşinden yürümüş, tanışmak istediğini söylemiş, Aylin Türk kızlarının yabancılarla konuşma alışkanlıkları olmadığını belirmişti. Niyetleri çok ciddi olsa bile mi diye sormuştu prens. Ne kadar ciddi? Evlenme teklifi yapacak kadar. O halde ailemle görüşmeniz gerekecek demişti Aylin. Kaftanlı adama Nilüfer'in ev telefonunu verirken kararını da o anda vermişti aslında. Eğer söyledikleri doğruysa prens olduğunu iddia eden bu adam bir evlenme teklifiyle gelecek olursa onunla evlenecekti. Annesi sık sık tekrarlardı Napolyon'un sözlerini. Fırsat avucunuzun içindeyken ondan yararlanın. Yoksa parmaklarınızın arasından akıp gider. Nilüfer'in içinden bir ses kılığı, kıyafeti, dili, kültürü kendilerinden bu kadar ayrı biriyle kız kardeşinin alelacele evlenmesinin doğru olmayacağını söylüyordu. Mantığı ise ailenin başına konan bu devlet kuşunun kaçırılmaması gerektiğiydi. Aziz karışmıyordu. En büyük zorluğu da İsmail tezileri çıkarıyordu. Bu adam hakkında bir araştırma yapılmalıydı. En azından Libya konsolosluğuna sorulabilirdi. Üstelik ben tek kovuk aşçının oldu demekti. Kız kardeşi Leyla hayatta olsa bu işe asla müsaade etmezdi. Oysa Cemal Bey'e bir Libyalı prensin ailene talip olduğunu söylemişlerdi. O da hayırlısı olsun demekle yetinmişti. Cemal Bey yıllardan beri evlerinde çocuklarına ilişkin kararları hep karısına bırakmıştı. Hiçbir zaman da hata yapmamıştı Leyla Hanım. Bir ömür boyu evini, ailesini, çocuklarını tek başına idare etmiş olan karısı artık yoktu. Hem karısının ölümü hem de emekli olmak ve iş hayatında da saf dışı kalmak çok sarsmıştı Cemal Bey'i. O da kendi bunalımını yaşıyordu. O sıralarda Paris'te bulunan Esma Hanım'ın kararına güvendi. Teyzeleri aileni caydırmak için elinden geleni yapıyordu. Yeğenlerini her gün boğazı kuruyana kadar dil döküyordu. Aileni Cinderella'ya benzeten bir arkadaşlarını bile fena halde azarlamıştı Esma Hanım. Aile sultanlara danışmanlık etmiş, çok önemli mevkilerde bulunmuş devlet adamlarının soyundan geliyor. Şansı dönen Aylin değil, o kim olduğunu hala bilmediğim şalvarlı Arap demişti. Teyze yumuşatmak Nilüfer'e düşüyordu. Teyze, her kıza bir prens nasip olmuyor, kısmetine mani olmayalım. Kim bilir kaç karısı daha vardır, babası yaşındaki bu adamın. Adam Fransa'da tahsil görmüş, medeni, kibar, görgülü. İyi de Aylin kendini bir haremde bulursa nasıl çıkar oradan, hiç düşündün mü? Kızların baştan beri ön yargılı buldukları teyzelerin ciddiye almaya pek niyetleri yoktu. Bunu fark eden Esma Hanım boş durmamış, araya Paris'teki Türk sefiri Bülent Uşaklıgil'in eşi Leyla Hanım'ı da sokmuştu. Aylin'e nasihat etmesi için. Leyla Hanım aile dostu sıfatıyla Aylin'i bu evlilikten vazgeçirmeye çalışmıştı. Kızım niçin istiyorsun bu evliliği? Adamın kimliğini soruşturamıyoruz bile. Bir sürü darbe oluyor Libya'da. Her prens bir ötekine düşman. Bu Sanusi'yi sordurduk diplomatik yollardan. Batı ile yakınlaşma taraflısı olan partilerin olduğu için dışarı kaçmak zorunda kalmış. Şu andaki Libya hükümetinden sağlıklı bilgi gelmedi. Bir takım tehlikeli ilişkiler içinde bu adam. Haberin olsun. Ben severim böyle şeyleri. Böyle şeyler sadece romanlar, filmler içindir. Gerçek hayatta roman yaşayamazsın. Ben cesaret gösterip deneyeceğim. Ya aranızdaki yaş farkı ne olacak? Sen 22 yaşındasın, o 46. Ben kendi yaşındaki erkekleri her zaman çok sığ ve sıkıcı buldum demişti Ali. Aslında doğru söylüyordu. Hayatı boyunca hep kendinden en az 15-20 yaş büyük erkeklere kayacaktı gönlü. Bu evlilik uzun sürmez kızım. Sürdüğü kadar. Ailenin Leyla Uşaklıgil'e son sözü buydu. Teyzesinin araya tanıdıklar katarak kendini değilse bile ablasını etkilemeye çalıştığını sizin ailen kestirip atmıştı. Onayınızı vermezseniz Nilüfer gibi yaparım. Hepinizden gizli evlenirim. Bari bir süre nişanlı kalın ki adamın karakteri hakkında bilgi edinelim demişti Esma Hanım. Ama Prens Hazretleri hiç vakit kaybetmeden bu güzel Türk kızının nikahını almak istiyordu. Düğün sonradan geleneklere uygun olarak Libya'da yapılacaktı. Esma Hanım endişeli ve kızgındı. Kızım bu adam seninle evlenmek istiyorsa gider babandan ister seni. Doğru dürüst bir düğün yapar. Madem prensmiş, prensler gibi düğün dernek evlenir. Biz de senin çeyizini hazırlarız. Yangından mal kaçırır gibi bir başka ülkede alelice evlenilir mi? Teyze üstüne varırsak benim Aziz'le yaptığım gibi inadı indirir işi. Bütün bu deptebe hoşuna gitti onun. Biraz tadını çıkarsın sonra kendiliğinden tavsar merak etme diye teselli etmeye çalışmıştı Nilüfer. Hangi deptebe? Bir limuzinin kapısını açmaya koşan iki şalvarlı araba mı deptebe zannediyor? Allah bilir o arabada kiralıktır demişti teyzesi. Aileni ikna edemeyen Esma Hanım Paris'ten endişeli ayrıldı. Ne yapması gerektiğini bilemeyen ama kardeşinin de bu işi evliliğe vardıracağını hiç ihtimal vermeyen Nilüfer de yaz tatili için İstanbul'a gitti. Ailenin bu gösterişli kur üslubundan kısa bir süre sonra sıkılacağını umuyordu. Şeyh ile flört eden Aylin Paris'te kaldı. Hilmi Bayındır ile Paris'in bir belediye salonunda yapılan nikahı son dakika yetişti. Aylin'in Prens Sanusi ile tanıştığı günlerde Amerika'daydı. Olayı takip edememişti. Zaten her şey gözleri açık kapayıncaya kadar oluvermişti. Bir gün yeni telefon etmiş, dayı evleniyorum, ailemden kimse yanımda değil, bari sen beni yalnız bırakma demişti. Hilmi Bey nikahtan bir gün önce tanıdı damat adayını. Başını ellerinin arasına aldı ve başımıza bu da mı gelecek dedi perişan bir sesle. Nikah töreninde çok az insan vardı. Hilmi Bey ve yeni evlendiği eşi Rozi, ailenin şahitliğini yapacak olan Türk sefiri Bülent Uşaklıgil, eşi Leyla Hanım ve kızları Emine ile Zeynep, nikahta bulunan yegane Türklerdi. Benteko Sanusi de siyah kaftanda 5 Libyalı ile birlikte gelmişti. Temmuz sıcağında sırma işlemeli bordo kadifeden bir kaftan ve krem rengi ipek elbise giyiyordu. Ailenin üzerinde mini etekli pembe katenden bir tayyör, başında da o yılların modası minik veremsi bir şapka vardı. Kara sakallı Sanusi'nin yanında küçücük bir kız gibi duruyordu. Nikahı belediye başkanı kıydı. Hiçbir dini tören yapılmadı. Nikahtan sonra hep beraber George Wayne'in barına gidip şampanya içtiler. Prens genç karısına evlilik armağanı olarak bir zümrüt yüzük ve zümrüt küpeler taktı. Evliliklerinin ilk gecesinde ailenin suitin yatak odasında soyunurken kocası yanına geldi. Yüzüğünüzle küpelerinizi çıkardınız mı diye sordu. Hayır. Çıkarmayacak mısınız? Niye soruyorsunuz? Onları kasaya kilitleyeceğim. Sonra veririm. Şimdi verin aşağı yollatacağım. Sonra unutulabilir dedi kocası.
Ayrım sonu.